Ayrım 21. İkinci Sudanlı Harem Ağası Zenci Kafur'un Öyküsü. Bilesiniz ki kardeşlerim, öykümün başladığında ben henüz 8 yaşındaydım. Ama yalan söyleme sanatında oldukça deney kazanmıştım. Her yıl ama senede ancak bir kez efendim olan esir tacirine bir yalan uydurarak onu hırstan kas katı ediyor ve düşüp bayılmasına neden oluyordum. Bu yüzden sonunda esir taciri benden mümkün olduğu kadar çabuk kurtulmak istedi ve beni tellala teslim ederek çarşıda bir zenci yavrusunu kusuruyla birlikte kim satın almak ister diye bağırttı. Tellal benim ile birlikte tüm çarşıları bu tarzda bağırarak dolaştı. Çarşıdaki tacirlerden yürekli bir kişi bir ara yaklaşıp tellala sordu. Bu küçük zencinin kusuru nedir diye. O da senede fazla değil, sadece bir tek kez bir yalan söylemek diye yanıt vermiş. Tacir yeniden, peki bu zenci için kusuruyla birlikte ne kadar fiyat biçiyorsun diye sorunca da sadece 600 dirhem yanıtını almış. Tacir, onu satın alıyorum, senin için de 20 dirhem tellallık ücreti ödüyorum demiş. Ve oracıkta tanıklar huzurunda çarşı taciri ile tellal arasındaki işlemler tamamlanmış. Bunun üzerine tellal beni yeni sahibimin evine götürdü, parayı ve tellallık ücretini aldı ve çekip gitti. Yeni sahibim beni güzelce ve bana yakışan bir tarzda giydirdi. Ben de hiçbir olay olmaksızın senenin kalan bölümünü onunla geçirdim. Ama yeni yıl gelince bu yılın mübarek bir yıl olduğu, ürünün umut verici bulunduğu, meyvelerin bol olacağı söylendi. Bundan dolayı tacirler karşılıklı olarak bahçelerde birbirlerine şölen vermekten geri kalmadılar ve her biri sırası geldikçe harcamaları göze alarak üzerlerine düşeni yaptılar. Sonunda sıra efendime geldi. Efendim de tacirleri kentin dışındaki bir bahçede ağırlamak üzere çağrıda bulundu ve yiyip içmek bakımından gerekli her şeyi oraya taşıttı ve herkes oturup sabahtan öğle vaktine kadar yiyip içti. Tam o sırada efendim evde unuttuğu bir şeye ihtiyaç duydu ve bana ''Ey köle, katırma bin de çabuk eve git ve hanımından falan şeyi iste ve acele geri dön.'' dedi. Ben de bu emre itaat ettim ve acele eve doğru yollandım. Eve ulaştığımda büyük haykırışlar kopardım ve iri gözyaşları döktüm ve hemen yöremde sokak ve mahallede oturanlardan oluşan irili ufaklı büyük bir kalabalık toplandı. Kadınlar kapılardan pencerelerden başlarını çıkarmaya başladılar. Efendimin hanımı da ardında kızları olduğu halde haykırışlarımı duyup bana kapıyı açmaya geldi ve hepsi benden beni buraya sürükleyen olayı öğrenmek istediler. Onlara ağlayarak, çağrılılar ile bahçedeyken efendim bir hacet görmek üzere bir ara ayrılıp bir duvara yaklaştı. Birdenbire duvar çöktü ve efendim yıkıntı altında kayboldu. Bunu görünce şaşırdım ve hemen katırla gelerek size durumu bildirmek istedim diye yanıt verdim. Hanımım ve kızları bu sözlerimi işitince büyük feryatlar koparmaya, giysilerini yırtmaya ve yüzlerini başlarını dövmeye başladılar. Tüm komşular da koşup gelerek yörelerini sardılar. Sonra efendimin hanımı büyük bir yas alameti olarak evin efendisinin beklenmedik ölümü duyulunca her zaman yapıldığı gibi evi alt üst etmeye, rafları ve mobilyaları kırıp dökmeye, eşyayı pencerelerden atmaya, kırılabilecek her şeyi kırmaya ve kapı ve pencereleri sökmeye başladı. Daha sonra tüm dış duvarları maviye boyattı ve tabaka halinde çamurla sıvadı ve bana da ''Sefil kafur, öyle nasıl hareketsiz duruyorsun? Gel de şu dolapları kırmada, tüm bu gereçleri imha etmede ve bütün bu porselenleri parçalamada bana yardımcı ol.'' diye haykırdı. Bunun üzerine ben de ikinci kez tekrarlamasına hacet bırakmadan tüm yüreğimle yardıma koştum ve her şeyi, dolapları, değerli mobilyaları ve porselenleri kırmaya, sokağa atmaya, halıları, yatakları, perdeleri, değerli kumaşları, şilte ve yastıkları yakmaya başladım. Bu iş bitince evin kendisinin imhasına koyuldum, tavanlara duvarlara saldırıyor, her şeyi tepeden tırnağa imha ediyordum. Ve bunları yaparken de boyuna ''Ah benim zavallı efendim, ah benim zahsız efendim'' diye haykırıp dövünmekten geri kalmıyordum. Bundan sonra hanımım ve kızları başörtülerini kaldırdılar ve yüzlerini açıp saçlarını yoldular. Sokağa çıkıp bana da ''Ey kafur, önümüze düş de bize yol göster ve bizi efendinin çöküntü altında kaldığı yere götür. Çünkü onu taputa koyup gerekli cenaze törenini yapmamız gerek.'' dediler. Bunu duyunca önlerine düşüp onlara yol gösterdim. Bir yandan da ''Vah zavallı efendim'' diye haykırmayı sürdürüyordum. Herkes de beni izliyordu. Kadınlar yüzleri açık, saçları dağılmış, haykırışlar ve iniltiler koparıyorlardı. Ve yavaş yavaş bu acılı kalabalık, geçtiğimiz her sokaktan bize katılan kadın ve erkekler, çocuklar, genç kızlar ve yaşlı kadınlarla çoğalıyordu. Ve ben onları böyle kentin her yöresinde dolaştırmaktan, her sokağından geçirmekten büyük bir zevk alıyordum. Ve yoldan her geçen tüm bunların nedenini öğreniyor ve benden duydukları onlara anlatılınca, mutlak kudreti elinde bulunduran Yüce Tanrı'dan daha güçlü ve kuvvetli varlık yoktur diye haykırıyorlardı. Bu durum böylece sürüp giderken birileri efendimin hanımına gidip valiyi görmesini ve ona bu felaketi anlatmasını salık verdi. Hepsi birden kalkıp valiye gittiler. Bense onlara kendilerinden önce bahçeye gidip efendimin altında kaldığı yıkıntıyı bulmam gerektiğini söyledim. Fakat anlatısının tam burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça sustu. 39. gece olunca sözünü şöyle sürdürdü. Ey bahtı güzel şahım, işittim ki harem ağası kafir öyküsünü şöyle sürdürmüş. O sırada ben bahçeye koştum. Kadınlar geride kalan herkesle birlikte valinin huzuruna çıktılar ve olup biteni ona anlattılar. Bunu duyan vali ayağa kalkıp atına bindi ve araç gereçleriyle donanmış çuvallarını ve küfelerini sırtlamış toprak işçilerini yanına aldı ve hep birlikte kendilerine vermiş olduğum tarife göre bahçe yolunu tuttular. Ben de kendimden yana saçlarımı topraklarla kapladım, yüzümü ellerimle dövdüm ve ah zavallı hanımım, ah zavallı küçük hanımlarım, zavallı efendilerim benim diye haykırarak bahçeye ulaştım. Ve bu durumumla çağrılıların arasına girdim. Efendim beni bu halimle başım topraklar içinde ve yüzümü döverek ah bundan böyle bana kim sahip çıkacak? Acaba hangi kadın hanımım kadar iyi yürekli olabilir diye haykırırken görünce rengi attı ve sapsarı oldu. Bana da neyin var senin ey kafir söyle bakalım başına geleni dedi. Ben de ona ey efendim istediğin şeyi gidip getirmek üzere beni eve yollayınca oraya gittim. Ama evi yıkılmış ve hanımımla çocuklarını yıkıntı altında kalmış buldum dedim. Bunu duyunca hanımın kurtulamamış mı diye sordu. Ben de ne yazık ki hayır hiçbirisi kurtulamamış. İlk ölen de büyük kızınız olan hanımım olmuş dedim. Bana peki ya küçük kızım olan hanımın kızlarımın en küçüğü? O da kurtulamamış mı diye sordu. Hayır efendim, çünkü ahırın duvarları da evin duvarları da yıkılmış. Ne kadar yaşayan varlık varsa, hatta koyunlar, kazlar ve tavuklar dahil hepsini ezip öldürmüş. Ve bütün bunlar şekilsiz bir et yığını olarak yıkıntı altında gözden gizli olmuş. Tek bir canlı bile kalmamış diye yanıt verdim. Bana, peki oğullarımın en büyüğü olan efendin de mi kurtulamamış deyince kendisine ne yazık ki hayır. Canlı kimse kalmamış ki. Kısacası artık ne ev ne de evde oturan var. En ufak bir iz bile görünmüyor. Koyunlara, kazlara ve tavuklara gelince şu anda kedilerin ve köpeklerin azığı olmuş dedim. Efendim benim bu sözlerimi duyunca gözlerindeki ışık karanlığa dönüştü. Tüm duygu ve ifadesini yitirdi ve bacakları üzerinde zor tutundu ve kaslarına inme indi, sırtı büküldü. Sonra giysilerini yırtmaya ve sakalını yolmaya, yüzünü elleriyle dövmeye ve sarığını başından alıp yere çalmaya koyuldu. Bu tarzda hareket etmeyi ve yüzüne kan oturasıya kadar dövünmeyi kesmedi. Ve de ah çocuklarım, karım, ah ne felaket, ah benim felaketimin bir benzeri var mıdır diye haykırdı. Sonra tüm tacirler ve eşi dostu onunla birlikte sızlanmaya ve ağlamaya başlayıp aynı şekilde giysilerini yırttılar. Bundan sonra efendim tüm çağrılılar ardında olarak çoğu yüzüne rastlayan büyük darbelerle dövünmeyi sürdürerek bahçeden çıktı. Ama henüz bahçe kapısını açmıştı ki büyük bir toz bulutu gördü ve acı feryatlar koparıldığını duydu. Ve biraz sonra valinin peşinde birçok kimseyle ev halkı ve de mahallenin tüm oturanları ve yolda gelirken merak edip onlara katılanlar tarafından izlenerek geldiğini gördü. Herkes gözyaşı döküyor, ağlayıp inliyorlardı. Efendimin yüz yüze geldiği ilk kişi eşi olan hanımımdı. Onun ardından da çocuklar. Onları görünce efendim şaşırıp kaldı ve aklını yitirecek gibi oldu. Sonra gülmeye başladı ve tüm ailesi ağlayıp "Oh babamız kurtulduğu için Tanrı'ya şükürler olsun" diyerek kollarını atılıp boynuna sarıldılar. O da onlara "Ama sizler nasılsınız? Evde başınıza ne geldi?" diye sordu. Karısı ona "Allah'a şükürler olsun. Yeniden tüm güvenlik içinde bize senin yüzünü gösterdi. Ama nasıl oldu da onca yıkıntının altından kurtuldun? Bizler kafirin gelip bize senin kötü haberini bildirmesinden duyduğumuz sarsıntının dışında iyiyiz" dediler. O da nasıl bir haber diye haykırdı. Kadın da kafur eve gelip başı açık giysileri yırtık zavallı efendim benim bahtsız efendim diye haykırıyordu. Kendisine ne var kafur diye sorunca bize efendim bir ihtiyaç gidermek için duvar ansızın yıkılınca altında kalıp canlı olarak toprağa gömüldü dedi diye anlatmış. Efendim sözü alarak onlara aman ya Rabbi ama daha biraz önce kafur bana geldi ve ah hanımım ah efendimin zavallı çocukları diyerek beni buldu. Kendisine hayrola ne var kafur diye sorunca bana yıkılan evin altında kalarak hanımım öldü dedi diye yanıt verdi. Bunun üzerine efendim benden yana döndü ve benim hala saçlarıma toprak saçıp inlemeyi sürdürdüğümü ve giysilerimi yırtıp sarığımı uzağa fırlattığımı gördü. Bunun üzerine büyük bir haykırış kopararak yanına yaklaşmamı istedi. Yanına yaklaşınca da bana ah sefil köle, kötü tıynetli zenci, bin köpeğin artığı orospu çocuğu, ah lanetli bir ırkın uğursuz tohumu, bunca derde neden olmanın ve bunca belayı başımıza getirmenin sebebi nedir diye sordu. Ardından vallahi suçunun büyüklüğüne göre seni cezalandırmam ve derine etinden ve etini kemiğinden ayırmam gerek dedi. Bunu duyunca hiç korkmadan ona vallahi bana en küçük bir kötülük yapmana karşı çıkarım. Çünkü sen beni kusurumla hem de tanıklar önünde kabul ettin. Tanıklar bu koşulu kabul ederek beni satın aldığına tanıklık edeceklerdir. Ve de benim kusurumun her yıl bir yalan söylemek olduğunu pekala biliyorsun. Ve bunun böyle olduğunu tellallar da ilan ettiler. Oysa ben sana daha bunun bir yarım yalan olduğunu ve yıl sona ermeden yalanın ikinci yarısını da yerine getireceğimi bildirmeliyim dedim. Bu sözleri duyunca efendim ne dedin ne dedin? Ey en belalı zencilerin en kötüsü. Bütün bu yaptıkların sadece bir yalanın yarısı mı yani? Gerçekten ne büyük bir uğursuzluk bu böyle. Defol ey köpoğlu köpek. Seni kovuyorum. Bundan böyle tüm köleliklerden özgürsün dedi. Ben de ona vallahi sen beni bıraksan da ben seni bırakmam. Yıl sona erip de yalanımın öteki yarısını tamamlamadan asla seni bırakmak istemiyorum. Ancak o zaman sen beni çarşıya götürebilir, kusurumla birlikte beni aldığın fiyata satabilirsin. Beni de bir kenarda bırakamazsın çünkü yaşamımı sürdürmek için yapacak başka mesleğim yok. Ve benim sana bütün bunları söylemem yasal hakkımdır. Satışımla ilgili olarak yargıçların tanıdığı yasal hakkım diye yanıt verdim. Biz böyle konuşurken cenazede bulunmak üzere oraya gelmiş bulunan bütün halk olan bitenden haber almış oldular. Onlara ve onlarla birlikte valiye, tüm tacirlere ve tüm dostlara benim eserim olan yalan açıklandı ve onlara ve bütün bunların bir yalanın ancak yarısını karşıladığı anlatıldı. Bu açıklama üzerine orada bulunanların hepsi şaşıp kaldı ve yarım yalanın bile epeyce büyük bir yalan olduğunu kabul ettiler ve beni lanete boğdular. Her biri ötekinden berbat, her türden küfürler yağdırdılar. Ama ben hiç tınmadım ve gülerek onlara, "Siz beni nasıl suçlarsınız? Bu kimse beni kusurumla satın almış değil midir?" dedim. Biraz sonra efendimin oturmakta olduğu evin bulunduğu sokağa ulaştık. Efendim evinin bir harabe yığınına dönmüş olduğunu görünce özellikle para eden kıymetli eşyanın büyük kısmının benim tarafımdan tahrip edildiğini öğrenince çünkü hanımım ona bütün mobilyaları, vazoları ve porselenleri kıran her şeyi mahveden kafurdur demişti. Efendimin hiddeti adam akıllı arttı ve hayatımda bu sefil zenci gibi bir orospu çocuğu bir piç görmedim. Bir de kalkmış bana bunun sadece yarım bir yalan olduğunu söylüyor. Ya tam bir yalan olsaydı ne olurdu acaba? Herhalde o vakit bir ya da iki kentin yıkımına neden olurdu dedi. Bunun üzerine beni tutup valinin huzuruna çıkardı. O da beni öylesine dövdürdü ki şuurumu yitirip bayılmışım. Ben bu durumdayken araç gereçleriyle bir berber çıka geldi ve beni tümden iyiliş etti. Yaramı da kızgın demirle dağladı. Uyandığımda artık yumurtalarımın bulunmadığını ve ömrümün sonuna kadar hadım kalacağımı öğrendim. Bunun üzerine efendim bana, benim için en değerli olan şeyi yakarak gönlümü nasıl üzdünse ben de senin en değerli şeyini aldırarak senin yüreğini yaktım dedi. Sonra da beni yanına alarak çarşıya gitti. Artık kadın olduğum için daha da değerlendiğimden beni satın aldığı fiyatın da üstünde bir fiyatla sattı. O zamandan beri beni hadım ağası olarak satın alan her efendimin evinde karışıklık ve bela çıkarmaktan geri durmadım ve boyuna bir efendiden bir diğerine, bir emirden bir başka emire, bir ünlü kişiden bir başkasına alınıp satılarak yer değiştirdim. Sonunda da Emir-ül Mümin'in sarayına harem ağası oldum. Ama şimdi yeteneğimden epeyce yitirdim. Çünkü yumurtalarımı almalarından sonra gücümden epeyce kaybettim. Ve de kardeşlerim benim de iyiliş edilişimin ve harem ağası oluşumun öyküsü bu kadar vesselam demiş. İki zenci arkadaşı kâfırın öyküsünü dinleyince ona epeyce gülmüş ve alay ederek ona "Sen bir alçağın oğlu, kötü bir alçakmışsın. Yalanın da korkunç bir yalanmış." demişler. Bunu izleyerek adı bu kayıt olan üçüncü zenci sırasının geldiğini anlayıp iki arkadaşına hitap ederek söze başlamış ve onlara şunları söylemiş. Sudanlı üçüncü harem ağası zenci bu kayıtın öyküsü. Bilin ki ey amcamın oğulları, dinlediğimiz iki öykü de gülünç ve boştur. Ben size iyiliş edilişimin ve hadım ağası olmamın öyküsünü anlatınca sizden daha berbat olarak buna layık olduğumu anlayacaksınız. Çünkü ben hanımımı öptüm ve efendimin oğlu olan çocuğu ile zina işledim. Ama bu zinanın ayrıntıları öylesine harika ve öylesine sefih olaylarla doludur ki bu an için onları size anlatmam çok uzun sürer. Çünkü ey yeğenlerim, işte sabah olmakta ve çukur kazıp buraya kadar getirdiğimiz şu sandığı gömme işini bitirmeden gün ışığı bizi yakalamak üzere bulunmaktadır. Bu durumda ağır bir tehlikeye düşer ve canlarımızı yitirme belasıyla karşı karşıya kalırız. En iyisi mi, biz buraya yollanmamızın nedenini oluşturan işi görelim, sonra da size zinamın ayrıntılarını ve hadım edilişimin nedenlerini geniş şekilde anlatırım demiş. Bu sözleri söyledikten sonra zenci bu kayıt ayağa kalkmış, öteki iki zenci de artık iyice dinlenmiş olarak ayağa kalkmış ve üç birden fenerin saçtığı ışık altında toprağı kazmaya ve sandığın büyüklüğüne uygun bir çukur açmaya başlamışlar. Kâfır ile bu kayıt kazmayı sağlıyor, Savvap da toprakları küfelere dolduruyor, sonra da dışarıya atıyormuş ve böylece yarım adam boyunda bir çukur kazmışlar, sandığı buraya yerleştirmişler ve üzerini toprakla örtmüşler. Sonra da toprağı düzlemişler. Bunu izleyerek araç gereçlerini, fenerlerini toparlamışlar, türbeden çıkmışlar, kapıyı yeniden kapayıp oradan aceleyle uzaklaşmışlar. Hep hurma ağacına gizlenmiş olarak bütün bunları görüp işiten Ghanem bin Eyüp, hadımların iyice uzaklaştıklarını anlayınca ve yapayalnız kaldığından emin olunca sandığın içinde ne olabileceği konusunda fikir yürütmeye başlamış ve kendi kendine bu sandığın içinde kim bilir ne var demiş. Ama gecenin getirdiği korkuyla hurma ağacından aşağı inebilmeyi göze alamamış ve sabahın ilk ışıklarının belirmesini beklemiş. Bunun üzerine hurmadan inmiş ve elleriyle toprağı kazmaya başlamış. Bu çabasını sandık ortaya çıkıncaya ve kendisi de onu buradan çıkarıncaya kadar sürdürmüş. Bunun üzerine Ghanem eline büyük bir taş parçası almış ve sandığın kapağındaki kilide vurmaya başlamış. Sonunda onu kırmış, kapağı kaldırmış, sandığın içinde genç bir kızın yatmakta olduğunu ama ölü değil, sadece baygın olduğunu görmüş. Çünkü alıp verdiği nefeste göğsü tatlı ve düzenli bir şekilde hareket ediyormuş. Anlaşılan bu hangın etkisi altında bulunuyormuş. Bu genç kız eşsiz bir güzellikte olup teni narin, tatlı ve nefis imiş. Üzerinde mücevherler, değerli taşlar ve ziynetler varmış. Boynunda üzerine değerli taşlar kakılmış bir kolye, kulaklarında tek taştan yapılmış harika küpeler, ayak ve el bileklerinde elmas kakmalı altın bilezikler varmış ve bütün bunlar bir sultanın tüm ülkesinden bile üstün bir değer taşıyormuş. Ghanem bin Eyüp kızı iyice inceleyince onu buraya getirip canlı olarak gömen şehvet düşkünü zencilerin hiçbir saldırısına uğramamış olduğunu anlamış. Kızın üzerine eğilerek onu kollarına almış ve ardında bulunan toprağı yavaşça bırakmış. Burnundan ciğerlerine dolan temiz havayı soluyunca genç kızın rengi canlanmış ve büyük bir soluk bırakarak öksürüp aksırmış ve bu davranışı dolayısıyla ağzından bir fili bile bir geceden öbür geceye kadar uyutabilecek büyüklükte iri bir buhank parçası düşmüş. Bunun üzerine gözlerini yarı yarıya açmış ve aman ya Rabbi, bunlar ne gözlermiş öyle. Ve hala bu hangın etkisinde tapılası gözlerini Ghanem bin Eyüp'e çevirmiş ve mırıl mırıl bir sesle ve tatlı ince bir telaffuzla "Neredesin sen benim küçük Reyhan'ım? Ne kadar susadığımı görmüyor musun? Çabuk beni serinletecek bir şeyler getir. Ya sen neredesin Zühr Ebbostan, bahçenin çiçeği? Ve de sen Nurül Hüda, Tanrı'nın ışığı. Ve sen Necmet Üssub, sabah yıldızı. Ve özellikle sen Nüshet Üzzaman, zamanın zevki. Ey tatlı, ey kibar Nüshet Üzzaman, hepiniz neredesiniz, bana niye cevap vermiyorsunuz?" demiş. Ve kendisine hiç kimse yanıt vermeyince gözlerini tümüyle açıp yöresine şaşkınlıkla baktıktan sonra genç kız, "Benim için ne felaket, işte yapayalnız mezarlıklar ortasındayım. Kim beni buralara getirmiş? Beni sarayımdan, içi güzel perdelerle ve halılarla döşeli odamdan alıp buraya getirip mezar taşlarının arasına atan kim? Ama yüreğin derinliğinde gizlenen sırrı acaba Tanrı'nın hangi yaratığı bilebilir? Ey en gizli sırları bilebilen yüce Tanrı! Ey zamanı gelince bütün suçları ödeten varlık! Bas ölüm banel mevt gününde, diriliş, hesaplaşma gününde iyilikleri de kötülükleri de endazeye vurursun. Beni bu hale koyanları cezalandır ya Rabbi. Parantez içindeki ibare Marcus'un İngilizceye çevirisinde var diye haykırmış. Bütün bu söylenenleri izleyen Ghanem iki ayağı üzerinde kıpırdamadan dururken artık dayanamayarak genç kıza doğru ilerlemiş ve adının hurma usaresinden de tatlı olduğunu, boyunun hurma dalından da eğimli olduğunu düşündüğüm ey güzeller sultanı, ben Ghanem bin Eyyub'üm ve burada gerçekte ne saray, ne güzel perdelerle döşeli bir oda, ne de ölülerin yattığı mezarlar var. Ama seni her türlü kederden sakınmak için her şeyi bilen ve her yerde bulunup bizi gözeten Tanrı'nın özel olarak görevlendirdiği kölen var. Seni tüm dertlerinden kurtaracak ve ulaşmak istediğin yere ulaştıracağım. O zaman elbet sen de benden lütuflarını esirgemezsin demiş, sonra da susmuş. Genç kız işittiklerinin gerçekliğini fark edince Tanrı'dan başka Tanrı bulunmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna tanıklık ederim demiş. Sonra Ghanem'e doğru dönerek ışıldayan gözleriyle ona bakmış. Elini yüreğine bastırmış ve tatlı bir sesle ''Ey kutsanmış genç adam, burada bilmediğim bir yerde uyandım. Beni buraya kimin getirdiğini söyleyebilir misin?'' diye sormuş. O da ''Ey sultanım, seni buraya bir sandık içinde 3 zenci getirdi.'' diye yanıt vermiş. Sonra Ghanem genç kıza tüm öyküsünü, nasıl geceleyin kentin dışında kaldığını, sonra nasıl olup da onun sandıktan çıkarılmasına yardımcı olduğunu, yoksa toprağın altında boğulup gideceğini anlatmış, sonra da ondan kendi öyküsünü anlatmasını ve böylesi bir serüven yaşamasının nedenini sormuş. Ama o kendisine, ey genç adam, Allah'a şükürler olsun ki beni senin gibi mert bir kişinin ellerine düşürdü. Şimdilik senden kalkıp beni yeniden sandığa koymanı rica ediyorum. Sonra yola çıkıp herhangi bir katırcı ya da hayvan kiralayıcısı bulup bu sandığı yükler beni evine taşırsın. Ancak o zaman bunun senin için ne denli yararlı olduğunu, benim sayemde ne tür zevkler ve mutluluklar yaşayacağını göreceksin. O zaman sana tüm öykümü anlatırım ve geçirdiğim serüveni öğrenirsin demiş. Bu sözleri duyunca Ghanem çok tuhaf olmuş ve herhangi bir katırcı bulmak umuduyla yola koşmuş ve gün henüz doğmuş olduğundan sorunu çözümlemesi güç olmamış. Birkaç dakika sonunda Ghanem bir katırcıyla çıkıp gelmiş ve zaten genç kızı yeniden sandığa yerleştirmiş bulunduğu için sandığı katıra yüklerken katırcıya yardım etmiş ve aceleyle evinin yolunu tutmuş. Ve yol boyunca Ghanem genç kızın sevgisine yüreğini bürüdüğünü hissedip durmuş. Ve bir süre sonra kendisinin olacağını düşündüğü bu genç kızın esir pazarına götürülürse 10 bin altın dinardan fazla değer tutacağını hesaplayarak mutlulanmış. Ayrıca üzerindeki değerli taşların, değerli giysilerin ne kadar servet sağlayacağını da düşünmüş ve bütün bu neşeli düşüncelerle oyalanarak evine epeyce yaklaşmış. Katırcıyı izleyerek güvenlikle evine ulaşınca evinin iç kapısına kadar sandığı taşırken katırcıya yardım etmiş. Ama anlatısının tam burasında Şehrazat günün belirdiğini görerek ansızın susmuş ve sözlerine son vermiş.